Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabi Cenab-ı Hak bizi bu hayata insanoğlunu ve cinleri, sorumlu varlıkları bu hayata imtihan için getirdiğini hep beyan ediyor, ifade ediyor. Ayet-i Kerime'de Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanlar, cinleri ancak bana kulluk etsinler, beni tanısınlar, beni bilsinler, emrimi bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. Kullukta nasıl oluyor? Kulluk Cenab-ı Hakk'ın yasak kıldığı hususları terk etmek, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği razı olsun yapmak, Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde emrinden tutarak yakın, sevdiği bir kul haline gelebilmektir. Kulluk da budur. Ve yine bir imtihan gereği olarak da Cenab-ı Hak insanın özüne, nefsine hem iyilikleri yapacak, takva sahibi olacak, hem de o günahlardan sakınabilecek özellikle verdiği gibi aynı zamanda o tarafını işletmezse kötülük yapabilecek, kötü olacak ve eksiği sonsuza doğru mesafe alacak bir özellikle verdiğini dile getiriyor. Ayet-i Kerime'nin şöyle Şems Suresi'nde zaman zaman buna hep atıfta bulunuyoruz. Çünkü bizim özümüzü, benliğimizi imtihanın esas yani durumunu bize aktarıyor bu ayet-i kerime. Ve nefsime ma sevvaha, insana, insan nefsine ve onu o şekilde insan biçiminde düzenleyen Allah'a yemin olsun. Fe'elheme fucura ve takvaha, Allah Teala bu insanı hem Cenab-ı Hakk'ın emrini tutup, hayır amelleri işleyip, kötülüklerden uzak durup, takva yolunu tutup, iyi bir insan olmaya ve nefsini arındırmaya onu muvaffak kıldığı gibi, muvaffak kılacak özellikleri verdiği gibi fucur da yani kendi haline kalıp da kötülük işleyebilecek ve kötü olabilecek bir durumunu da ona vermiştir. İkisi de söz konusudur. Ama aynı zamanda da iyi ve kötü yolu ona da öğretmiştir. Yani gönderdiği peygamberlerle hak nedir, batıl nedir, iyi nedir, kötü nedir, takva, fucur nedir öğretmiştir. Dolayısıyla قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا O neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu öğrenip, kötülükten uzak duran, iyiliği yapıp, o şekilde kulluk yapanlar, yani biz buna nefsini arındıranlar diyoruz. Bunlar kurtuluş erecektir. وَقَدْ خَوَ مَنْ دَسَّاهَا Ama o iyilikleri değil de iyiliği terk edip kötülüğü yapanları, nefsini o kötülükte baş başa bırakanların da hüsrana uğrayacağı ve kaybedecekleri dile getirilmektedir. Ama Cenab-ı Hak insana iyi ve kötü yönleri gösterip ikisini yapabilecek bir özellik vermiş olması, yani istediğiniz yapın serbestliği anlamına gelmemektedir. Burada Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde bizleri hep kötülüklerden sakındırmakta, kötülük yapmaktan sakındırmakta, iyilik yapmaya teşvik etmekte ve bunun da bir imtihanın gereği olduğunu dile getirmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim'de kötülük hakkında verilen bilgiler, Müslümanın zihninde iyi ve kötüye dair sağlam bir bilinç, şuur oluşturacak niteliktedir. Yaptığı iyilikler gibi işlediği kötülüklerinde amel defterine bir bir yazıldığını, kötülüklerin zamanla sadece birer kara nokta olmaktan çıkıp gönlünü bütünüyle kaplayacak bir pas yığınına dönüşebileceğini Kur'an-ı Kerim bize öğretmektedir. Nitekim ayet-i kerimede Mutaffifin suresinin 14. ayet-i kerimesinde orada kella bedrane ala kulubihim ma kanu yeksibun onların yaptıkları günahlar onların kalpleri üzerine bir pas olarak oluşmaktadır. Yani günahlar kalbi paslandırmaktadır diye ayette bir mücerret mana müşahhas hale getirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in kötülük konusunda uyarısı gayet açıktır. Şöyle, evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir, onlar orada ebedi kalacaklardır. Nedir ayet-i kerimede? İşte efendim, kim günah işlerde ve ahatat bihi hatiyetuhu, yani işlediği o hatalar, günahlar onun bütün benliğini sararsa, kaplarsa, feulâke sahabunlarum fiyâ hâledun, yani şirktir, küfürdür ve büyük günahlardır. Onlar kişiyi cehenneme götürür ve orada ebedi kalırlar. Böyle Cenab-ı Hak uyarıyor kötülük konusunda. İyiler için Allah Teala, Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki Allah tevbeye yönelenleri çok bağışlayan buyurmaktadır. O da hangi bağlamda geliyor bu ayet-i kerime? Anne babaya iyilik noktasında geliyor. Yani anne babaya iyilik yapın. Onları her halükarda, durumları ne olursa olsun iyi davranın. Hele hele yaşlılık dönemlerinde onlara öf demeyin, kötü sözler söylemeyin, gönüllerini kırmayın, azarlamayın. Onlara kavli kerim, güzel sözler söyleyin. Onlara aynı zamanda şefkat, merhamet kanatlarını üzerine indirin ve onlara aynı zamanda dua edin. Yani Rabbirhamhuma keme rabbiyani sagira, küçük yaşta bizlere onlar nasıl merhamet etti, nasıl korkunat gerdi, bizi yedirdi, büyüttülerse ya Rabbi şimdi onlara sen hayırlı uzun ömür ver, merhamet eyle, sağlık afiyet ver, ölürlerse de ahirette onları rahmetine girdir, cennete girdir diye bu şekilde hep böyle anne babaya olabilecek her türlü iyiliği emreden ayet-i kerimenin peşinden de Yüce Rabbimiz hem o konuyla alakalı hem de daha diğer yapacağımız diğer amellerle ilgili olarak şöyle buyuruyor. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Allah sizin gönül dünyanızda taşımış olduğunuz niyetleri, düşünceleri çok iyi bilmektedir. İn tekunu salihine fe innehu kanil evvabine gafura. Siz daha önce ufak tefek hatalarınız olmuş olabilir. Hatta niyetlerinizde kusur olmuş olabilir. Bundan böyle hem niyetini düzeltirseniz hem de salihlerden olursanız, ameliniz salih olursa, Allah'a yönelirseniz Cenab-ı Hak tövbe edip Allah'a yönelen ve hem kalbini hem de amelini düzelten kullarını Cenab-ı Hak bağışlayacaktır ve onlara lütfunu keremini ikram edecektir diye bizi hayra, iyiliğe yönlendirmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına zaman zaman kötülüklerin nerede olduğunu da tarif ederdi, anlatırdı. Birkaç misal vermek gerekirse, sahibi olduğu kölenin azlığını kısmak kişiye günah olarak yeter. De o zaman köleler var, cariyeler vardı. Yani bir manada efendisinin malı gibiydi. Onların hürriyetleri yoktu. Tabii daha sonra İstanbul köleliği kaldırmış oldu. Yani ama Efendimiz geldiği zaman, Kur'an-ı Kerim indiği zaman bu bütün haşmetiyle, korkunçluğuyla bu köle cariyelik meselesi yaygındı. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam da onların hukukunu korumak üzere sürekli hem ayet-i kerimeler geliyordu. Efendimiz hatırlatmada bulunuyordu. Hatta o noktaya geldi ki yani sahabe şöyle diyordu. Köle almaktansa köle olmak daha iyi. Niye? Kölene ona azarlamayacaksın, dövmeyeceksin, ağır yük vermeyeceksin, takatını aşan vazifeler yaptırmayacaksın, yediğine indireceksin, içtiğini içireceksin ve o şekilde onun için ne buyurdular? Köle almaktansa köle olmak daha iyi noktasına getirmiş oldu ve köleliği kapatmış oldu. Ama bu hadis-i şerifte aynı zamanda işçilerinde, fabrikasında, şirketlerinde işçileri çalıştıran kişilerinde bu hadisten alacağı bir pay olması lazım. Yani patron diyelim ki bir eli bir yağdı bir eli bağda efendim yazı, kışı, yatı, yalısı efendim şey yaparken el çalıştırdığı işçi de perişan, kirasını veremeyecek, evine götüremeyecek bir durumdaysa burada da bu tür şirket, holding, fabrika sahiplerinin yani işçi çalıştıran kişilerin bu hadis-i şerifte biraz kulaklarının vermeleri uygun olur. Sahibi olduğu yani çalıştırdığı işçinin azığını kısmak, efendim maaşını kısmak kişiye günah ota yeter diye de bunu bu şekilde yorumlayabiliriz, anlayabiliriz. Ona bakacak, onların hakkını verecek, azığını kısmayacak. Buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Mesela düşmanlığı devam ettirerek hayatını sürdürmen günah olarak sana yeter. Yani Efendimiz Aleyhisselam 3 günden fazla darı kalmayı yasaklıyor. 3 gün kadar olabilir. Ondan sonra iki taraftan hangisi önce davranır, o dargınlığı ortadan kaldırırsa o da fazileti elde etmiş olur. Dolayısıyla 3 günden sonra dargınlıkta Cenab-ı Hakk'ın gadab edeceği, lanet edeceği ifade ediliyor. Uzun zaman yok. Adam bakıyorsun yani yıllar boyu düşmanlık devam ediyor. Küskünlük devam ediyor. Yani annesine, babasına, ablasına, kardeşine karşı böyle dargınlık kırgınlık olabiliyor. İslam'da bunlar uygun değil. Bir insanın diyor düşmanını devam ettirmesi, böyle hayatını sürdürmesi ona günah olarak yeter. Günahtır. Yani yapılmaması gerekir. Bir diğer Efendimiz Aleyhisselam'ın kişinin Müslüman kardeşini küçük görmesi ona kötülük otoran yeter. Niye? Çünkü hiç kimsenin başkasını küçük görme, tahkir etme hakkı yok. Kendisini başkasını üstün görme hakkı yok. Üzerinde bir nimet varsa bu nimetin sahibi Cenab-ı Hak'tır, ona şükretmek gerekir. Yani Allah'ın verdiği bir nimetten dolayı ilim olur, mal olur, mülk olabilir, boy boş olabilir, sağlık olabilir. Allah'ın verdiği bir imkandan ve imtihan için vermiş olduğu bir imkandan dolayı tutup da bunun Allah'ın vergisi olduğunu düşünmeden kendimize mal ederek onunla bir başka birisine üstünlük taslamak ve o kardeşimizi küçük görmek, zaten böyle bir hakkımız yok. Bunu yaptığımız zaman da en büyük kötülüğü işlemiş oluruz. Ve Cenab-ı Hak ona ne buyuruyor? Hümeze lümeze. Yazıklar olsun hümeze lümezeye, kardeşini küçük görene, tahkir edene, ayıplayana, kendisini üstün görene yazıklar olsun. Mesela bir kimse diğerinin gıybetini yaptığı zaman aslında onu küçük görmüştür, kendisini büyük görmüştür. Yani ona karşı kibirlenmiştir. Ama sorsan hayır ben kibirli falan değilim diyebilir. Niye? Niye gıybet ediyorsun? Onun şu kusuru var diyor, şu eksiği falan var diyorsun. Nedir? Onda o kusur var, bende yok. Dolayısıyla o değersiz, alçak, küçük, ben büyüğüm, ben değerliyim. Dolayısıyla gıybet eden her kişi gıybet ettiğine karşı onu küçük görmüştür, kendisini ona karşı büyük görmüştür, üstünlük taslamıştır ve kibirlidir. Velev ki kendisi bunu kabul etmese bile. Bir diğer Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözü, birilerine bir yüzle, başkalarına başka bir yüzle gelen kişi, iki yüzlü kişi insanların en kötülerindendir. Böyle de insan dürüst olacak, özü sözü bir olmaya çalışacak. Böyle birkaç yüzlü olmayacak. Bu da büyük günah olduğunu Efendimiz bize öğretmiş olmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, iyi ve kötü davranışları ümmetine bildiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iyilik ve kötülüğün neliğine yönelik açıklamalar da yapmıştır. Nitekim Vâbisa bin Mâbet el-Eslemi bir gün Efendimiz Aleyhisselam'a kötülüğün ne olduğunu sordu. Efendimiz de şöyle buyurdu. Kötülük insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. El-ismu mâ hâke fi sadrike ve kerihte en yattale aleyhinnâsu. Kötülük diyor insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan. Onun için Efendimiz Aleyhisselam bu tür şeylerde istefti kalbeke ve in eftakel müftün. Yani müftüler fetva verse de sen yine kalbine danış ama temiz bir kalp olacak. Temiz bir vicdan olacak. Bozulmuş bir vicdan ve kalp olursa o tam bize hakikati söylemeyebilir. Bozulduğundan dolayı. Yani şöyle, eğer bir terazi diyeyim ki bozuksa doğru tartabilir mi? Hayır. Kantar bozuksa doğru tartamaz. Metre diyeyim ki efendim ölçü 100 santim değil de 90 santimse o da yine doğru ölçemez. Dolayısıyla vicdanın doğru bize bir geri bildirim yapması için vicdan temiz olması lazım. Başka bir sahabi aynı şekilde bilgilenmek istediğinde de ona iyilik güzel ahlaktır, kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir Efendimiz buyurdu. Allah Resulü bu şekilde ashabından vicdan muhasebesi yapmalarını istemiş ve onlara Allah'ın verdiği akıl ve vicdanla kötülüğü tespit etme yolunu da öğretmişti. Ama yani bu işi vicdana bırakmadan önce, yani vicdan çünkü her daim bize tam doğru şeyi söylemeyebilir. Vicdanımızın durumuna göre bu. Dolayısıyla delil ile beraber dinimiz neye kötü diyor, neye iyi diyor, hayır işleri bir fiil dini referanslar, delillerle öğrenmek, o şekilde sağlam bir bilgiye sahip olmak en doğrusu budur. En güzeli budur. Cüneydi Bağdatlı diyor ki benim gönlüme bir ilham geldiği zaman onu diyor iki adil şahide onaylatmadan ben onunla amel etmem. Halbuki yani bir Allah dostunun gönlü temizdir. Oraya gelen ilhamlar da yine güzel ilhamlar olabilir. Ama diyor ki hayır. O gönlüme doğan ilhamı, Cenab-ı Hak'tan geldiğini düşündüğüm o bilgiyi iki adil şahide onaylatmadan onunla amel etmem. Diyorlar ki iki adil şahit nedir? bu diyor Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, Resulullah Efendimiz'in sünneti, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleri ve uygulamaları. Peki o gönlümüze gelen vicdanımızın bir sesini, gönlümüzden gelen ilhamı iki adil şahide biz nasıl oynatacağız? Kime soracağız, oynatacağız? Ya bunu birine sormamız lazım. İyi bir din alimine, Allah'ı, Allah'ın kitabını, dinini iyi bilen birisine bunu arz etmemiz lazım. Şöyle şöyle düşündüm, şöyle şöyle aklıma geliyor, ne yapayım diye. Doğru ve yanlış olduğunu ona oynatmamız lazım ki sonuca erişebilelim. Veyahut da kendimizin Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini, o doğan, gönlü doğan düşünce doğru mu yanlış mı onu tespit edecek derecede sağlam bilmemiz lazım. En güzeli bu. En güzeli bu. Bunu yapabilirsek çok daha iyi bir noktada oluruz. Şüphesiz Yüce Allah şeytanın ilahi huzurdan kovuluşunu kitabında anlatırken onun adeta kötülüğe adanmışlığını ilan eden konuşmalarını ve insanları yoldan çıkarmak için ettiği yeminleri bizlere haber vermektedir. Onun maksadını özetlerken de şöyle buyurur: şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Yani bir defa şeytan Cenab-ı Hakk'ın beyanıyla inne şeytane lekum aduvvun fettehizu aduvve inneme yedu'u hizbehu liyekul mesabis sahir. Yani şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin. Çünkü o kendi hizbini, kendine uyanları sair azabına, yani böyle iyice tutuşmuş, tutuşturulmuş cehennem, alevli cehennem azabına çağırır, buyuruyor. İnne şeytan hüküm aduvu mubin, apaçık düşman. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın Efendi'nin kıssasına baktığımız zaman, ben diyor onları doğru yola oturacağım, sağdan soldan önden arkadan geleceğim, onları yoldan saptıracağım. Ve ne tecid ekserim şakirin, onların pek çoğu yoldan çıkacak, nankür olacak ve şükredici olmayacak. Dolayısıyla yani elimden geldiği kadar, kıyamete kadar her türlü kötülüğü yapmaya çalışacağım, vesvese vereceğim ve böyle. Dolayısıyla yani ondan bir hayır ummak mümkün değil. Ancak ona karşı mücadele etmek gerekir. En büyük mücadele de onun şerrini Allah'a sığınmaktır. Yine o şeytanın yapmış olduğu bir kötülüğe ayet-i kerime dikkat çekiyor. Bakara 268'de o da diyor ki: Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve emrukum bil fahşâ. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fazla. Yani şeytanın vazifesi bu. Sizi diyor fakirlikle korkutur. Aman bir şey vermeyin, etmeyin, zekat vermeyin, infak etmeyin. Paranız biter, fakir kalırsınız. Ve size şirkinliği, hayasızlığı. Yani diğer tarafta şirkinlik gelince yapın bir şey olmaz. Tarzına. Yani iyiliğin kapısını kapatıyor. Bütün iyiliklere kilit şeytan. Ama nerede şer varsa hepsinin anahtarı. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Şöyle dua edin diyor. Allah'ım bizi kötülüklere efendim kilit yap. Bizim de bizi kötülüğün kapısını kapat. Hem bize hem başkasına kötülükleri engellemiş olalım. Ya Rabbi bizi hayırlı iyiliklere anahtar yap diye buyuruyor. Ama şeytan tam sıddı. Kendisi bütün kötülüklerin anahtarı. Orada kapıları açıyor. Fuhşiyattır, münkerattır, hayasızlıklardır. Ama iyilik olduğu zaman kapılar kapatıyor. Kilit. Şeytanın görev edindiği kötülüklerin en büyüğü Allah'ı unutturmaktır. Yani bütün vazifesi bu zaten. Şeytanın vesvese verdiği kalp Allah'ı unutan kalptir. Hadis-i şerifte bu açık dile getiriliyor. Efendimiz buyuruyor ki her insanın üzerinde görevli bir şeytan vardır. Omuzuna oturmuş vaziyettedir. Onun da fil hortumu bir hortumu vardır. Ve hortumunu sol taraftan diyor kulun diyor kalbine uzatmış vaziyettedir. Kulun diyor kalbi Allah dediği sürece, yani kulun aklında kalbinde Allah'ın zikri olduğu sürece şeytan diyor bu hortumu geri çeker, ağzını kapatır, ona bir şey yapamaz. Ama diyor kul diyor Allah'ı unuttuğu anda filin hortumu gibi hortumu uzatır, ağzını açar. Adeta bir kötü suyun akması gibi, bir kirli suyun akması gibi oraya diyor o Allah'tan gafil kalmış kalbe kötü düşünceleri ve vehimleri, bunları havatırı oraya boşaltır, akıtır. Ama kul diyor aklı başına gelir Allah dese tekrar da geri çeker diye böyle bir teşbihle şeytanın bu kötülüğünü anlatıyor. Dolayısıyla onun en büyük vazifesi, yaptırmak istediği kulu Allah unutturmak. Bunu başardığı zaman zaten onu kendi yedeğine, kendi yularına bağlamış olacaktır. Niye peki bunu yapmak istiyor? Çünkü Allah'ın varlığını ve gücünü düşünmek kulu kötülüğün elinden kurtaracaktır. Bir insan Bismillah diyerek kötülük yapamaz, günah işleyemez, yalan söyleyemez, haksızlık yapamaz. Allah diyerek de bunları yapamaz. Ne zaman Besmele'yi, Hamdele'yi, Allah'ın zikrini unutursa, gaflete düşerse bu kez kötülükler o zaman birbirini takip eder vaziyette vuku bulur. Rabbimiz hem dünyayı hem de ahireti kaybeden kullarını ibret olarak sunarken şöyle buyuruyor. İstahveze aleyhimu şeytanu fe ensahum zikrallah. Şeytan diyor onları hakimiyeti altına almıştır ve kendilerini de Allah'ı anmayı unutturmuştur. Şeytanın oyununu bozan noktanın Allah'ı hatırlamak olduğunu ise yine şöyle açıklıyor ayet-i kerime. Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَعُهُمْ نَشَّيْطَانْ تَزَكَّرُوا فَيِزَّهُمْ مُبْصِرُونَ Allah'a karşı gelmekten sakınan, takva sahibi kişiler kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler, akılları başlarını alırlar, derhal Allah'ı hatırlarlar, sonra hemen gözlerini açarlar ve kendilerine o şeytanın şerrinden muhafaza etmeye çalışırlar. Takva sahipleri böyle. Ama şeytana uyanlar ne yapıyor? Şeytan onları yedeğine alıyor ve onların efendim daha yoldan iyice saptırıyor, uzaklaştırıyor. Kötülükten dönmek tevbedir. Sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadisinde yapılmak üzereyken terk edilen kötülüklerin kişiye ecir bile kazandıracağını şöyle haber vermektedir. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Niyet etmiş. Yani kötülük yapışa hani iyilik yapmaya niyet etmiş ve niyetinde samimi ama fırsat olmamış yapamamış. Cenab-ı Hak ona diyor yapamazsa bile o niyetine bağlı olarak tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer niyetlenir de o iyiliği yaparsa Cenab-ı Hak ona 10 iyilik sevabı yazar. Hatta bu sevabı 700 katına daha fazlasına da çıkarabilir. Peki gelin kötülüğe. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra yapmazsa Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Halbuki kötülük yapmaya niyet etmiş. Yapacağım diye. Ama ya fırsat olmadı ya sonra vazgeçiyor. Ne şekilde olursa olsun. O kötülüğü yapmadığı takdirde, vazgeçtiği takdirde Cenab-ı Hak yine bir iyilik sevabı yazacağını vaat ediyor. Şayet kötü bir işe niyetlenir de onu yaparsa Allah da o kimseyi sadece o günahın mukabili ceza neyse o kadar bir günah yazar. Tevbe kötülükleri ortadan kaldıran ve ilahi affa mazhar olmayı sağlayan bir irade beyanıdır. Tevbenin 3 aşamasını Kur'an-ı Kerim şöyle haber vermektedir. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları vellezine izâ fe'alü fâhişeten evzgale menfusehum zekerullâhe festağfir li zunubihim ve men yâfirizum illallâhu ve lem yussirru alâme fe'alühum yâlemun. Demek ki bu ayet-i kerimede tevbenin 3 safhasını Cenab-ı Hak dile getiriyor. Meal şöyle. Yine onlar, o müminler, çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman, bir günah işledikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Allah'ı hatırlamak birinci kademedir. Hatırlayınca günahlarını şey yaparlar, Allah'ım ne olur bizi affet diye bağışlamayı isterler. Ki Allah'tan başka kim günah bağışlayabilir, kimse bağışlayamaz ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmezler. Bu durum kişinin kul hakkı içermeyen ve sadece kendisine dönük kötülükleriyle ilgilidir. Başkalarına karşı işlediği kötülüklerde ise tövbe ederek pişmanlığı Allah'a arz ettikten sonra bir de hak sahibinden helallik dilemesi gerekecektir. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizlere her işimizde en doğru olanı, en güzel olanı, Allah'ın en uygun olanı bilebilmeyi, yapılmayı nasip edesin. Ama her türlü şeylerden bizi muhafaza buyursun. Başkalarına bir kötülük yapmaktan yine bizleri muhafaza buyursun diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.